Evet, vakit geldi gene. Rab'bin sözüne kulak verelim. Aylar öncesi başladık. Açıklama, yani vahiy kitabının 2. ve 3. bölümde kiliselere yazılan 7 mektubu, 7 mesajı okuyalım. Hatırlıyorsunuz 7 kilise var. Onlar Asya sancağında, yani bugünkü Ege bölgesinde, Türkiye'de İzmir'in etrafında. Ve o 7 kilise gerçekten o anda yaşayan kiliseleriydi, topluluklarıydı. Ama sanıyorum her birimiz ondan bugün için, yani bizim için birer ders alabiliriz. Her bir topluluk hani bu 7 kategorinin birisine giriyor. Ve 4 tanesine baktık. Efes en birincisi. Rab ona konuşuyor. Çok büyük bir kilise, çok işlek, çok işler yapıyorsunuz. Hizmetler fazla. Ama ilk sevgiyi unuttunuz. İlk sevgiyi terk ettiniz. Ondan sonra İzmir geliyor. İzmir. İşte o da Rab onları sadece övüyor. Hiçbir mana, hiçbir kusur bulmuyor onlara. Diyor ki yani dayan, çok büyük baskı var ve daha da olacak diyor. 10 gün şeytan seni deneyecek. Tamam mı? Acaba sağlam, bana sadık kalacak mı? Ondan sonra geliyor Bergama. Bergama ve ondan sonraki kasaba Tiatira, onlar birbirlerini, oradaki kiliselerin durumlarını birbirlerine çok benziyordular. Yanlış bir öğretiş dağıldı ve ona diyor şeytanın öğretişi. Öyle ki insanlar başladılar putperestlik yapmaya, başladılar zina işlemeye Bergama kasabasında. Onlar küçük bir grupuydu ve ona karşı gitmediler. Tiatira kasabasında gene çoğunlukla o öğretişe katıldılar ve sadece küçük bir grup sağlam öğretişi tutan imanlılar kaldı. Ve şimdi böylelikle geliyoruz şimdi 5. kiliseye, 5. mektuba, o Sardis kilisesine, Sardis. O gene bir önceki kasabadan, Tiatira'dan 80 kilometre uzak. Bugünkü adı Sard. Bugün o da hani Türkiye'de yakın 5000 kişi yaşıyor o yerde. Ve bu Manisa'ya bağlı Salihli adında bir kasaba. Onun bir mahallesidir bugün. Ama pek insan yani eskisi gibi yaşamıyor. Eskiden Sardis kasabası çok büyük, çok önemli bir şehirdir. Hatta bu 7 kilisenin, pardon bu 7 kasabanın en eskisidir. Çak İsa'dan 1500 sene önce kurulmuştu. Ve oranın krallarının adı Lidya. Lidya aslında bir yer adıdır, bir insan adı değil. Ve bu Lidya krallığının başkentiydi, baş kasabasıydı. Ve çok zengin bir kasabaydı. Nasıl? Zengin altından zengin oldular. Çünkü o ırmakta, ondan geçen ırmakta altın buldular ve çok kısa bir zamanda zenginleştiler. Nasıl oldu? Bunun hakkında bir efsane var, bir hikaye var. Yani eski mitolojiden, Grek mitolojisinden. Ve belki duymuşsunuz Kral Midas. Midas adında bir kral varmış. Onun özelliği nedir? Tanrılar ona bir hediye sağlamaya söz verdiler. Ne istersen dile bizden. O da istedi ki her neyi dokunursa altın olsun. Ne güzel bir şey değil mi? Dokunuyorsun bir çaşaya, bum altın oluyor. Dokunuyorsun bir tabağa, altın oluyor. Süper. O denedi. En başta çok sevindi. Ama zamanla fark etti ki dokunduğu yemekleri bile altın olurmuş. Ve ne oluyor? Ağzına bir şey sokamıyor. Besleyemiyor kendi kendini. Ve önce bereket saydığı marifetini lanet etmeye başladı. Önce iyi gözüken ona, sonra artık ölüm getiren bir şeydi. Ve en sonunda tamamen lanet etmeye başladı. Keşke bu bende olmasa. Tanrılar alın benden bu marifeti. Ve en sonunda Sardis'ten geçen Paktolos adında bir ırmağı var. Ve işte Midas oraya indi, yıkandı ve o lanetten kurtuldu. Ve ondan içindeki bu altın yapma gücünü oradaki kumlara geçmiş. Ve o yüzden orada kumlar varmış. Tabii hikaye, boş bir efsane. Ama işte bu da büyük bir ders var değil mi? İmanlı hayatımızda da aynı. Önce bize iyi görünen, yani işte büyük bir bereket saydığımız, Allah'ın bereket, bereket diye dua ediyoruz. Alıyorsun bereketi ve ne oluyor? Sonra anlıyorsun. Bu bereket değil. Bu bana ölüm getiriyor. Bu bana ruhsal bir ölüm getiriyor. Evet. Sardis dediğimiz gibi İsa'dan 1500 sene önce kurulmuştu. Ve Sardis'in yani en güzel yılları çoktan geçti, bitti. Yani yaşlandı. Kasaba olarak yıkıldı. Depremden sonra bir daha yapılmadı. Bakımlı değildi. O da yaşayan insanlar yani tembelliğe vurdular. Kendi kasabasına sahip çıkmazdı sanki. Eski şanını anardı ama Yuhanna'nın yazdığı senelerde çoktan bitmişti. Hani diyorlar ya, sözü çok ama özü yok. Aynı duruma gelmişti Sardis. Sard. Ona benzer olarak Sardis adında bir değerli bir taş çeşidi var. Kim böyle taşlara, değerli taş, kıymetli taşlara dikkat çevirirse, kim anlarsa bundan, biliyorsunuz Sard adında, Sardis, Sardonyx, öyle bir taşlar var bugünlerde. Ama İsa'nın zamanına gelince kimse bilmedi aslında nasıl bir şeydi. Yani biliyordular öyle bir taş var ama nasıl bir şey olduğunu insanlar onun aslını, özünü unutmuştur. Bazılar yeşil dediler, bazılar kahverengi dediler. Sardis, Sardis, evet ama nedir bu Sardis? Kimse bilmezdi artık. Bu taşın özünü yani kimse anlamazdı. Sadece bir ad kaldı ama özü unutulmuştu. Ve bu sanki Sardis Kilisesi'nin durumuna bir giriş gibi. Nasıl hani İzmir'de Smyrna adı, neydi bazı hatırlayan var mı? Smyrna yani koku, değil mi? Tütsü. Yakılan, Allah'ın yani hoşuna gitmek için yakılan bir tütsü. Ve aynı biçimde o İzmir Kilisesi, yani Rab diyor ki senin çekilerin, senin zahmetlerin, senin yaşadığın baskılar benim için bir Smyrna gibidir. Yani bir hoş koku gibidir. Aynı biçimde Sardis kasabasının adı, kilisesinin durumu hani sanki izah ediyor, anlatıyor. Nasıl Sardis'in özü kayboldu, sadece bir adı kaldı. O kilisenin, odaki topluluğun da durumu aynıydı. Sadece bir ad kaldı ama özü yoktu. Kayboldun, kaybettin özünü. İsmi var, cismi yok. Eskiden, ah eskiden o havadaydılar, o durumdaydılar. Eskilere bakıp eski günleri anardılar büyük bir sevgiyle, bir coşkuyla. Ama bugünkü durum, Yuhanna'nın zamandaki durum berbat. Evet, ve her bir mektupta, her bir mesajda okuduğumuz gibi 7 tane parça var. Onlar hepsi aynı sırayla geçiyor. En başta birinci parça olarak İsa kendini tanıtıyor. Birinci bölümde Yuhanna onu önce görmüyor. Sadece arkada, arkasında bir ses işitiyor. Büyük böyle bir boru sesi gibi ve panik içinde dönüyor ve bir figüra, böyle bir insana benzeyen bir ışıklı bir kişi görüyor ve anlamıyor ne olduğunu. Demek ki bakın, Yuhanna İsa'ya en yakın olan öğrenciydi. Gece gündüz ondan ayrılmazdı. Onunla yani en çok sevdiği ve İsa'nın en çok sevdiği kişi oydu. Ve gene de İsa'yı tanıyamadı. Çünkü İsa'nın hali bambaşka oldu. O değil artık böyle hani yemlikte yaşayan küçük bebek. O değil artık yani bizim gibi yolda yürüyen bir insan. O değil artık hani haçta ölen, acı çeken, böyle kanlar içinde, reva içinde kıvranan bir insan değil. Neydi? Öyle kuvvetli, hani öyle bir görünüş ki Yuhanna onun korkusundan yere düşüyor. Ve o da uzun uzun anlatıyor. Onun saçlarından ayaklarına kadar tane tane anlatıyor. Şimdi İsa'nın şimdiki durumu bambaşka. Şanlı, güçlü, Allah'ın katından gelen bir varlık. Ve bu özel sözler, hani İsa'nın saçları nasıl yani ağzından kılıç çıkıyor, işte ayaklar işte tunç biçimde yani ateşli bir şey. Bütün bunları bu 7 mesajda, bu 7 mektupta bazı parçaları tekrarlıyor. Birinci bölümden alınmış birer noktaya bizim dikkatimizi çekiyor. Okuyorum açıklama, vahiy 3. bölüm ayet 1'den başlayarak. Sardis kasabasındaki topluluğun meleğine yaz. Allah'ın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor. İsa kendini nasıl tanıtıyor? 7 ve 7. Nasıl? 7 tane ruh var ve 7 tane yıldız var. Ne demek bunlar? Onlara bir göz atalım. İsa da diyor ki 7 ruhun sahibi. 7 ruh ne demek oluyor? 7 ruh olabilir sadece Allah'ın ruhu. Hani kutsal ruh için başka bir söz olsun. Diyorlar ya 7 kutsallık demektir ve 7 ruh kutsal ruh. Aynı anlama geliyor. Ama biraz daha detaylı. Buna bakabiliriz. Bu 7 ruh havadan sudan bir laf değil. Onun eskiden bir bağlantısı var Yeşaya kitabının 11. bölümünde ayet 2'de. O da gelecek Mesih için konuşuluyor. Mesih gelecek. 700 sene sonra gelecek bu Mesih. Ama nasıl bir kişi olacak? Ve o da Rab da yaşayan zamanda gelecek Mesih için şöyle buyuruyor. Rab'in ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Ve görüyorsunuz 7 tane sayıyor. Rabbin ruhu, bilgelik ruhu, anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Evet, İsa Mesih'in ruhu, kutsal ruh böyle olacak. Bilgelik ve anlayış. Yani Allah'tan gelen haberler, Allah'tan gelen anlayış ve işte yeryüzündeki anlayış. Öğüt ve güç ruhu. Öğüt demek akıl veren, yaşam sözleri sağlayan ve güç ruhu. İsa Mesih sadece konuşmadı, kendi işlerle bunu gösterdi. Kutsal ruhun gücüyle bütün bu mucizeleri yaptı. Bilgi ve Rab korkusu ruhu. Rab korkusu. Tamam mı? Her bir adımda babasına itaat etti. 7 tane saydı. Kutsal ruhu 7 defa 7 biçimde açıkladı. Tamam mı? Ve aynı zamanda kitabın içinde açıklama 4. bölümde, hemen bir sonraki bölümde ayet 5'te şöyle okuyoruz. Kral iskemlesinden şimşekler, gök gürüldemeleri ve sesler çıktı. Kral iskemlesinin önünde ateşle yanan 7 tane lamba vardı. Onlar da Allah'ın 7 ruhudur. Ve gene bu 7 ruh orada geçiyor. Evet, ve bu 5. bölümde okuyoruz bu 7 ruhlar kimindir. Ben de baktım ve işte kral iskemlesinin ve 4 mağlubun ortasında bir kuzu dururdu. Sanki kesilmiş gibiydi. Onun 7 boynuzu hem de 7 gözü vardı. Artık Allah'ın tahtında, Allah'ın kral iskemlesinin ortasında bir kuzu görüyor Yuhanna. Evet, biz bunu anlıyoruz, bu kuzu kim olduğunu, ne olduğunu, bunun İsa olduğunu anlıyoruz. Ama bu kuzu nasıl anlatılıyor? 7 boynuz ve 7 göz var. Ve bunlar ne demek? Bunlar diyor bütün dünyaya gönderilmiş olan Allah'ın 7 ruhudur. Ve burada ikinci bir anlam ortaya çıkıyor. Olabilir desin ki 7 ruh sadece demek ki bütün dünyaya giden gözler. Demek ki İsa'nın bütün gücü var ve bütün bilgisi var. 7 boynuz güç demektir. 7 göz ruh demektir. Yani bilgi demektir. Bu kuzun gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Her şeyi görüyor. Tamam mı? Ve kiliselere öyle bir giriş yapıyor. 7 ruha sahip olan şöyle diyor. Ondan sonra İsa bir değerlendirme yapıyor Sardis Kilisesi'ni. Bugün İsa bu kapıdan içeri girirse ve kendini öyle tanıtırsa 7 göz var, 7 ruh var. Nasıl anlayacağız onu? Demek ki bizim aramızda çok saklı şeyler olabilir. Çok gizli şeyler yapılabilir. Hani insan dışarıdan başka ama içeriden farklı. Tamam mı? Bir şey söylüyorsun ama aynı zamanda başka düşüncelere sahipsin. Bizi geçiyor. Birbirimizi öyle yapabiliriz. Ama İsa'ya geçmiyor. Onun 7 gözü var, 7 ruhu var. Bütün dünyayı araştırıyor. Ve kiliseleri de araştırıyor. Ondan sonra ikinci yerde söylüyor ki İsa 7 yıldızın sahibi. Yıldız ne demek bu yıldız? Yıldızlara bakıyoruz ve anlam veremiyoruz. Ama İsa 1. bölümde bu 7 yıldızın ne olduğunu açıklıyor. Diyor ki 7 yıldız 7 kilisenin melekleridir. Her bir kilisenin sanki bir meleği var. Ve bazı kişiler buna şaşırıyorlar. Nasıl olabilir? Bizim ayrı bir kilisemiz, kilise olarak bir meleği var mı? Ya bu topluluğu bölünürse bu melekler de mi bölünüyor? Nasıl oluyor? Kiliseler birleşirse melekler de mi birleşiyor? Nasıl bu? Bu söz 7 yani yıldız 7 kilise demektir. Bunun değişik farklı anlamları var. Bazıları diyor melek aslında sadece haberci demektir. Bir haberci gönderiyorsun ve işte bu melek angelos, Grekçe sözü, angel sözü oradan geliyor. Sadece haberci demek, bir postacı, bir insandır tamamı. Olabilir yani onu, o 7 kilise birer kişi yolladılar Yuhanna'nın yanına. Çünkü o Patmos adasında mahpustaydı. Ve sanki geri gönderirken İsa diyor o kiliseden gelen haberciye falanca sözleri söylüyor. Bazıları diyor ki bu melekler, 7 kilisenin melekleri o toplulukların güdücüleridir. Sanki her önderin bir meleği var. O da biraz fantaziye giriyor bence. Bazıları diyor ki koruyucu melekler varmış. Kilisenin bir koruyucu meleği var. Ama o da biraz zor. Dediğimiz gibi kiliseler bölünürse, ayrılırsa ne olacak? Ama 4. bir açıklama, topluluğu gökte temsil eden bir melek. Yani bu melek sözü o kadar dikkate çevirmeyelim. Söz söylesin ki hani bu yedi kilise gökte yazılıdır. Ben onları takip ediyorum. Ama önemli olan ne? Bu yıldızlar nerede? O yıldızlar diyor İsa'nın elindedir. İsa'nın elindedir. Bu nasıl bir duygu veriyor bize? Elinde olan bir şey ne demek oluyor? Elinde koruyabilirsin. Mesela küçük bir civciv, bir tavuğu al, yani civcivi al. Bu civcivi yani elinde koruyabilirsin, ezebilirsin de. Bir kişinin elinde olmak iki anlam taşıyor değil mi? Onda güç var seni yok etmeye ama aynı zamanda güç var seni korumaya. İsa Mesih'in elinde yedi tane kilise, yani bütün kiliseler bulundukları zaman bu ne demek oluyor? O karar veriyor. Bizden hoşnut kaldı mı? Yoksa hani kalmadı mı? Bizi yaşatacak mı? Yoksa dağıtacak mı? Bu kilise tabii insanların hayatlarını konuşur bir topluluk olarak. Çünkü Efes Kilisesi'ndeki sen tövbe etmesen ben senin kandilliğini, şamdanını kaldıracağım. Topluluğu dağıtacağım. Rab diyor bir topluluktan hoşnut değilsem sen benim elimdesin. Bir tarafça bu. Ama bir tarafça sen benim elimdesin. Dışarıdan hiçbir güç seni yok edemez. Dışarıdan şeytan ne kadar saldırırsa, kötü ruhlar da, hükümetin adamları, düşmanlar saldırırsa ben seni koruyacağım. Sen benim elimdesin bir topluluk olarak. Değil sadece individualını tek tek ama bütün topluluk olarak sen benim elimdesin. Evet, onun için şimdi bakıyoruz. İsa hem biraz ciddi konuşuyor hem de bir güven veriyor. Toplulukta bitiyor. Topluluğa bağlı. Acaba bu sözleri nasıl kabul edecek? Evet, bu tanıtmaydı. İsa kendini tanıttı. Nasıl bir kişi olduğunu. Her şeyi görüyorum. Bütün güç var bende. Tamam mı? Seni elinde taşıyorum. Ondan sonra ne yapacak İsa? İkinci ve üçüncü yerde övgü ve azarlama var. İki kilisede sadece azarlama var. İki kilisede sadece övgü var. İzmir ve Philadelphia'da sadece övgü var. Rab ona hiçbir kötü tarafı bulmuyor. Ve iki kilisede hani Rab iyi bir şey bulmuyor. Üç kilise ortada. Hem övgü hem azarlama var. Efes, Bergama ve Tiatira. Ama hiçbir iyi tarafı bulamayan iki kilise var. Laodikya en sonuncusu ve bizim buradaki Sardis. İsa sadece azarlama yapıyor. Övgü yok. Ve onun için bu sözlerine dikkat edelim. Ben senin işlerini biliyorum. Biliyorum senin adın çıktı, yaşıyorsun diye ama ölüsün. Eyvah. Nasıl böyle? Sanki bütün kiliselere yazılan, bu yedi kiliseye yazılan en ağır bir söz. İstiyor musun İsa bizim topluluk için böyle konuşsun? Yaşıyorsun diye bir ad yaptın, böyle bir adın çıktı ama ölüsün. Ciddi bir şey. Bana kalırsa ben bu mektubu okumayacaktım, atlatacaktım. Ama Allah'ın sözünü bütün ayetlerini vaaz etmek gerek. Ve o yüzden bu sırada olduğu için bugün böyle konuşuyorum. Sanmayın bazıları azalamak düşünceyle böyle konuşuyorum. Hayır. Sırada bu var. Ve şimdi lazım onu okuyalım. Evet. Bu ne demek oluyor? Dediğim gibi bu Sardis taşını bir daha aklımıza getirelim. Sardis neydi? Bazılar yeşil diyor, bazılar kahverengi diyor, bazılar beyaz diyor. Artık bunun özü ne olduğunu unutuldu. Sadece at kaldı. Var öyle bir taş ama nedir? Kimse bilmiyor. Sözü var, özü yok. Adın var, yaşıyorsun diye ama ölüyorsun. Özün yok. Sen özünü kaybettin. Sen yani orijinalden uzaklaştın. Ölü olmak ne demek olduğunu bunu biraz düşünelim. Nasıl bir topluluk ruhça ölü haline gelebilir? Korkunç bir şey değil mi? Ve onun için azıcık düşünelim bu. Ölü olmak ne demek? Ölürken ne oluyor? En birinci bir ayrılma var. Yani ölüm zaten her zaman ayrılmak demektir. Ruh bedenden ayrılıyor. Bu ayrım yani buna ölüm diyoruz. Biz hepimiz birlikte Mesih'in bedenini oluşturuyoruz. Efesler 2:22'de bunu çok güzel açıklıyor. Beden budur. Ve siz Mesih'te hep birlikte öyle bir ev yapılıyorsunuz ki Allah orada ruhuyla oturuyor. Hem beden hem binayız. Bina değil bu duvarlar, taşlar ama insanlar. Tamam mı? Ruh diyor, ruh sebep oluyor Allah kilisenin içinde otursun. Allah diyor kendi ruhuyla imanlıların içinde oturuyor. Değil sadece tek tek ama bir topluluk olarak da. Evet, demek ki eğer bir topluluk ölü ise bu ne anlama geliyor? Kutsal ruh artık yok. Kutsal ruh artık etkisiz. Frizerde. Çıkabilir mi, çıkmaz mı? Bunu tartışmayacağız burada. Bu temada kişiler farklı düşüncelere sahip. Ama önemli olan kutsal ruh işlemiyor. Sanki ruhsuz. Ruhsuz bir bedeni gördüğün zaman neye benziyor? Cenazede bunu her gün görüyoruz. Mezarlıkta bunu her gün görebilirsiniz, değil mi? Dışarıdan baktığınız zaman bütün aynı, değişen bir şey yok. Ama ne eksik? Ruh yok, değil mi? Sonra bir kişi öldü mü, ikinci bir şey, o duyarsız oluyor. Hani onu vur, hissetmez. Onu yak, hissetmez. Tamam mı? Ne yaparsan duygu yok artık. Çünkü ruh çıktı. Tamam mı? Bir parça acı çektiği zaman senin bedeninde, bir parça acı çektiği zaman alıyorum bir çekici, vuruyorum baş parmağına ve ne oluyor? Küçücük bir baş parmak. Ne olacak? Bu 2 santimetre. Ondan ne olacak sanki? Diyemezsin ki bana ne oldu? Bütün beden öldüğü için bedenin parçasının yani acılarına ortak olmuyor. Ve aynısı toplulukta da var. Bir topluluk bu hale geldi mi kişilerin birisine bir zorluk oldu mu? Hani bir acı çekti mi? Ve bu duruma geldi mi? Ve kilise bunu hissetmiyor mu? Öbür insanlar, bütün imanlılar bunu hissetmiyor mu? Ortak olmuyor mu? Bak o da kendi haline. Dediler mi? Bu işte ölü olmanın simptomlarından biri. Herkes sadece individualını görüyor. Hani pastordan, önderden bir takım öğretiş alıyor. Bir ritualdan, bir seremoniden geçiyoruz. Ve eve gidiyoruz. Öyleyse ve hafta arası canlı bir bağlantı yoksa bu kardeşin başına bu geldi, bu kız kardeşinin hali bu şöyledir ve biz bunu ilgilenmezsek bu ölü olmanın bir simptomudur. Bu ikincisi. Üçüncüsü, ölü bir beden hareketsizdir, değil mi? Diri bir beden istediği yere gidiyor, hareket edebilir. Ama ölü bir beden hiçbir yere gitmez. Ne de bırakırsan orada kalıyor. Hareketsiz olmak, hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şeyin değişmemesi tamamı budur. Eğer bir toplulukta hiçbir değişiklik yoksa, hiçbir hareket yoksa ve hareket demek karar veriyorsun, bu posokya, bu istikamete gidiyorum ve adımlar atıyorsun, bu demek. Eğer bir toplulukta bunlar yoksa, bu ne demek? Ölü olmanın simptomundan biri. Dördüncü bir şey. Ölü bir kişi kısırdır. Ölü bir kişi çoğalmaz. Ölü bir kişi artık doğurmaz. Baba olamaz. Doğurmamak. Yemiş meyve sözü bu da aklımıza geliyor. Bir toplulukta hiçbir meyve yoksa, hiçbir çoğalma, bir büyüme yoksa o zaman ne oluyor? Bu ölü olmanın bir simptomu. Kişiler budur. 100, 50, 30, 20 tamamı azalma var ve çoğalma yok. O zaman ne oluyor? Eminiz o zaman bu da bir ölü söz konusudur. İsa Mesih son haftasında Yeruşalim'e giderken Betanya köyünde gecelerdi ve her sabah Yeruşalim'e giderdi. Ve bir sabah geçiyor yol kenarında duran bir incir ağacından. Ve ondan sonra İsa baktı meyve yok ve lanetledi bu incir ağacı. Bazıları ki ama mevsim değil ya, nasıl meyve bekliyorsun? Çak 3 ay sonra incirler çıkıyor meydana. Ve İsa da gene de bu incir ağacı lanetledi ve akşam dönerken Petrus baktı bütün ağaç kupkuru olmuş. Niçin bunu yapıyor İsa? Logika yok. Yani hesap yok. Zaten meyve zamanı değil, incir zamanı değil ama bekliyor ondan meyve. Bu bir ders. Yani sanki bir muallim olarak, bir öğretmen olarak İsa kendi öğrencilerine ruhsal bir ders vermek istedi. Bakın, Yeruşalim beni kabul etmeyecek ve onun için sonra kuruyacak, lanetli. Ama bizim için de aynı söz geçerli. Biz çoktan sonra yaşıyoruz ama bizde meyve yoksa bu ölü olmanın bir simptomudur. Evet ve bu Sardis Kilisesi sanki İzmir Kilisesi'nin tam tersi. Oradaki imanlılar yaşarken öldürülürdü düşmanlar tarafından. Ama Sardis'in adı var, dirisin ama ölüdür. Tam tersi. Evet. Olabilir, fırsat var, bir topluluk dışarıdan çok işlek görünsün ama asıl ruhsal hayatından uzak olsun. Değil mi? Ve her bir kilise için bunu fark ediyoruz. 4 tane aşama var. 4 tane basamak var. Birkaç ay önce Amerikalı kardeşler geldi buraya. Ve bizim İngiliz toplantımız var ya, İngilizce konuşan bir toplantımız var ya. Şimdi onlara yol göstermek istediler. Ve onlar geldi, yani bu temada yardım etmeye. Bir kardeş çok güzel bir ders verdi. Dedi ki, her bir hareketin yaşları var. Nasıl bir insanın yaşları varsa, değil mi? Bebek yaşı var, çocuk yaşı var, olgunluk yaşı var. Tamam, ondan sonra işte ihtiyarlık yaşı var. Aynı biçimde her bir kilisenin, her bir hareketin daha doğrusu yaşları var. Ve biz mecburuz sanki bu yaşlardan geçelim, vakitle başka bir hareket başlatalım. Yoksa ne oluyor diyor. Adam dedi ki, bir kilise öyle bir duruma geldi mi? Hani hiçbir ilerleme yok. Bir saydığımız simptomlar var mı? Çoğalma yok, hareket yok, tamam, ilerleme yok. O zaman bu kilise ölüdür. Ve kişiler bunu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Her bir şey yapıyorlar, kilise ölmesin. Bina alınmasın ve ne? Ve bu kardeş çok güzel bir laf yaptı. Hayır diyor, bu kilise ölmeli. Yok olmalı. Lazımdır, yok olsun. Bana biraz ters geldi İlk işittiğim zaman. Adam diyor ki, inanın ben en azında 300 kiliseye gömdüm diyor. Ah, ağzım hepten açık kaldı. Ne demek istiyor? Ben kendim hani diyor yardım ettim, 300 kilise yok olsun. Ah, ben ters baktım ona. Ama neydi, ne oldu? Onlar zaten çoktan ölüydüler ama haberleri yoktu. Ve o durumda bu kilise lazım dağılsın ve başka bir hareket başlatılsın. Evet. Ve bu 4 basamağa bakalım şimdi. İşte bir organizasyon için aynısı geçerli olabilir. Birincisi hareket, движение diyoruz Bulgarca, değil mi? Ne demek движение? Bu demek oluyor ki canlı, değişen bir şey. Değil mi? Kişilerin ortak bir fikri var. Yapacağız, edeceğiz. Birkaç kişi bir araya geliyor ve büyük bir entuziasm ile, büyük bir heyecanla yola koyuluyor bir şeyler yapmaya. Her bir hareket öyle başlıyor. Bu birinci basamak, hareket, движение. Ve zaten bu lafı işittim, kiliseyi kurma, hareket kur. İnsanları motive yap ve hareket olsun, değil tek bir kilise. Ondan sonra zamanla bu hareket biraz olgunlaşıyor. İkinci basamak organizasyon. Organizasyon ne demek? İşler sıraya koyuluyor. Hani görevler dağıtılıyor. Sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Ondan sonra belki para toplanıyor, disiplin kuruluyor. Daha efektif bir çalışma olsun diye. Bu iyi bir adım. Çünkü sadece kaos içinde bir hareket sadece bir kaos olabilir. Ve bu kaos lazım düzeltilsin daha iyi işlemesi için. Biz bunu görüyoruz apostolların, yani elçilerin işleri 6. bölümde. Yeruşim'deki kilise diakonlar koydu. Diakonlar seçtiler. Yani ruhsal işler daha iyi yapılsın diye. Bu ikinci basamak. Bu iyi. Ondan sonra işler değişiyor. Üçüncü basamak kurum. Kurum demek institutsiya. Ne demek institutsiya? İnstitutsiya demek artık eski, olgunlaşmış, çok sene var olan, değil mi? Bir organizasyon. Ve orada yapılacak işler söz konusu değil. Sadece önemli olan bu kurumu, bu organizasyonu, bu institutsiyayı ayakta tutmak. Yok olmasın diye uğraşılıyor. Ve bu üçüncü adım artık yavaş yavaş aşağı giden bir şey. Ve en sonunda dördüncü basamak müze. Müze. Kilise bir müze oluyor. Nasıl müzede canlı veya yeni hiçbir şey yoksa, her şey eski ve ölü, değil mi? Hani hayvanat bahçesi, zoopark ve müzenin arasında fark nedir? Bazen müzede de hayvanlar var ama hepsi ölü. Hepsi prepare eden, değil mi? Canlı hayvanları göremezsin müzede. Nasıl müzede canlı veya yeni hiçbir şey yoksa, aynı biçimde kiliselerde, yani müze kiliselerinde artık her şey kalıplaşmış, hatıralarla yetinen, yani ritüellerle geçen bir din olmuş. Hatıra var, 50 sene önce, 100 sene önce nasılydı, neyle başladık, nasıl başladık ama şimdi her şey bir ritüaldir, her şey bir seremoniyadır. Afrika, Asya ve Güney Amerika'da milyonlarca kişi Rab'be gelirken şu anda yani büyük bir çoğalma var. Avrupa'da her sene yüzlerce eski kilise binaları kapanıyor. Evlere, restoranlara, fitness studio, fitness salonlara çevriliyorlar. Görüyorsun yani büyük bir kilise, daha işte kulesi duruyor ama fitness salonu olmuş, restoran olmuş. Neden? İşte çünkü müze haline gelmişler. Bina aslında iyi bir şey, lazım olan bir şey ama canlılığını kaybetmişler. Kimi imanlı müzeleri de özlüyorlar eski canlı günlerini. Ve bazen biz böyle dualar işitiyoruz. Ya Rab eski canlılığımızı kazanalım yeniden. Ya Rab işte buraya insan yolla. Kişiler imana gelsin. Böyle dua ediyoruz. Bir özlem var belki ama istek yok bunun için uğraşmaya. İstek yok bunun için değişiklik yapmaya. İstek yok yani keyfimi bozayım. Dua ettiğim şey gerçekleşsin diye. Sadece bir duygu. Haftada bir kere yarım saatlik bir emosyon. O kadar. Müze kiliseler bu duruma gelmiş. Ve Sardis öyle bir müze olmuştu. Bir müze kilisesi duruma gelmişti. Evet. Bu kadar azalamadan sonra şimdi İsa üçüncü adım onlara nasihat veriyor. Akıl veriyor. Ne yapsınlar? Ayet 2. 3-2. Uyan ve geri kalan şeyleri kuvvetlendir. Ki onlar da zaten ölmek üzere. Çünkü fark ettim, senin işlerin Allah'ımın önünde henüz tamamlanmamıştır. Onun için hatırla, neler almışsın, neler duymuşsun, bu şeyleri yerine getir ve tövbe et. 5 tane akıl veriyor ona. 5 tane akıl veriyor burada. Tane bakalım, uyan diyor, uyanık dur, uyan. Sen uykudasın. Hani koma, koma diyebiliriz. Yani öyle bir durum, hani yarı uyku, yarı ölü. Sen komadasın, uyan. Evet, uyanmak gerek. Kilise artık böyle devam etmesin. Hatırla, uyan diyor. Luka 12, 35, 38 şöyle diyor. İsa burada hizmet konusunda ders veriyor. Belleriniz hep kuşanmış olsun. Lambalarınız da hep yansın. Ne demek bu? Her zaman hazır ol. Her zaman tetikte dur. Uykuya gelmiş, komada olan, ölü olan... olan bir kilise böyle yapmıyor. Ne yapıyorlar? Hani işe hazırlık yok. O adamlara benzer olun. Hani efendileri ne vakit düğünden eve dönerse onlar bekleyip duruyorlar. Öyle ki efendileri gelip kapıya vurursa ona hemen açabilsinler. Yani sen müzeye giden, kendi kendine besleyen bir insan değilsin. Sen bir hizmetçisin diyor. İsa bunu diyor. Yani müze kiliselerine uyarı budur. Sen bir hizmetçisin. Unuttun hizmetçi statüsünü. Sanıyorsun efendi kendi kendine. Hayır. Senin durum öyle olsun. Hani evde bekleyen bir hizmetçi. Sen efendin gitmiş düğüne. Düğün ne demek? 12 mi? 2 mi? 3 mi? Sabaha kadar bilmiyorsun. Onun keyfi ne zaman ise o zaman eve geliyor. O sana telefon kaldırmayacak. Hazır mısın eve geleyim? Oho yok. O efendidir. Ne zaman isterse gelecek ve sen bilmiyorsun o saati. Ne yapacaksın o zaman? Kuacık yatayım, uyuyayım, kapı çalındı mı kalkayım öyle mi? Oo, öyle mi olacak? Hani eski köle hizmetçi durumu bugün tam yaşayamıyoruz. Biz işe gidiyoruz, işe dönüyoruz. Her şey saatleri, vakitleri belli. Ama böyle bir hizmetçi lazım her zaman tetikte olsun efendisine hizmet etmeye. Ne mutlu o hizmetçileri ki efendi geldiği vakit onlara uyanık bulsun. Sizi doğrusunu söyleyeyim. O efendi peşkir takıp hizmetçileri sofraya oturtacak. Gelip onlara hizmet edecek. Bakın ne demek istiyor İsa? Sen imanlı hayatında bir hizmetçi gibi bana hizmet ederek yaşarsan gün gelecek ben sana hizmet edeceğim. Sen beni bekledin mi? Tamam mı? Ben peşkir takacağım. Ben aşağı alacağım kendimi. Ben sana hizmet edeceğim. Yuhanna 13. bölümde bunu görüyoruz. İsa bunu yaptı. Ve burada aynı sözleri tekrarlıyor. Yaptım bir kere ama değil sadece apostollara, bütün her bir imanlıya bunu yapacağım. Sizi gibi, Sardis gibi öyle bir kiliseye konuşuyor İsa. Onları atmıyor, onları ezmiyor kendi elinde. O kadar yumuşak huylu, o kadar alçaltıyor kendine. Ya ben olsam bu kişiler bana o kadar saygısızlık yapıyorlar. O kadar soğuk davranıyor, atacağım onları. Ama İsa da öyle değil. İsa onlara bile uyarı veriyor. Uyan, uyan. Anla kendi statüsünü. Yani ne durumdasın? Ne mutlu o hizmetçilere Efendi ikinci ya da üçüncü nöbette geldiği vakit onları öyle bulsun. İkinci ya da üçüncü nöbet. Üçüncü nöbet sabah 4'e kadar. 3-4'e kadar aşağı yukarı. Sen düşün, o kadar geç. İlk imanlılar sanırdılar İsa gökü alındı, bir ay içinde gelecek. Sonra bir ay olmadı, bir sene içinde gelecek. Bir sene olmadı, belki 10 sene içinde gelecek. Öyle bir diri bir beklenti vardı. 2000 sene geçti. Üçüncü nöbetteyiz, daha da gelmedi. Ne mutlu o kişileri diyor, sonuna kadar bekleyen. Evet, birkaç ayet aşağı, Luka 12:41. Petrus şöyle sordu, Efendimiz, bu benzetmeyi sadı bizi mi yoksa herkesi mi anlatıyorsun? Rab da ona dedi, acaba kim olacak o sadıkan ve akıllı hizmetçi? Hani efendisi onu bütün evinin üstüne koyacak. Herkese yemeğini tam vaktinde versin diye. Ne mutlu o hizmetçiye, hani efendisi girince onu bu şeyleri yaparken buluyor. Siz doğrusunu söyleyeyim. Efendi o hizmetçiyi bütün her şeyin üzerine koyacak. Evet. İkinci söz, İsa onlara ikinci bir akıl verir. Kuvvetlendir. Ölmek üzere olan bazı şeyler var, onları kuvvetlendir. Demek zaten çok şey kaybetmişsiniz ama tam değil. Topluluğun %95'i uykuda, komada, ruhça ölü. Ama 5%, küçücük bir azınlık kaldı. Küçücük bir azınlık kaldı. Var tek tük var da imanlılar tam bu duruma daha gelmemişler. Ve İsa ki onları kuvvetlen. O kişileri dikkat çevir. O kişileri sesle, o kişileri önder yap. Küçücük bir azınlık kaldı. Sanki bir ateşin son kıvılcımları. Ateş yaparken sönüyor, sönüyor, sönüyor, azalıyor, azalıyor. Bakıyorsun yok olmuş ama içeride bir santimetre kadar ateş kaldı, kıvılcım kaldı. Ne yapıyorsun onu? Körüklüyorsun, üflüyorsun değil mi? Canlandırıyorsun onu ve İsa bunu yapıyor. İsa sanki diz çöküp üflüyor. Bu kilise tam olarak ölmesin. Var küçücük bir azınlık tamamı ama onlar da bitti mi ne oluyor? O da bitti mi ne oluyor? Onlar da söndü mü? Yok bir hangi bir güç bu ateşi yeniden canlandırırsın. Ve onun için Sardis Kilisesi gibi durumda olan topluluklar lazım bu kişilere dikkat çevirsinler. Ya bu kişiler birbirlerine dikkat etsinler. Da onlar da çoğunluğa bakarak ateşini kaybetmesinler. Üçüncü söz diyor İsa hatırla. Hatırla. Hatırla bir şey yapasın. Eski günleri hatırla. Bugünlerde bunu çok işitiyoruz. Ah eskide ne kadar büyük sevgi vardı aramızda. Buna diyoruz nostalji. Yani eski günleri bir özlem, böyle bir sevdalanma. Ah eski günler ne kadar güzeldi, ne kadar çok sevgi vardı aramızda. Öyle değil. İsa demiyor böyle hatırla. Bu hatırlatmak, hatırlamak öyle bir hatırlamak değil. Ama nasıl? Unuttuğun bir iş gibi. Unuttuğun bir iş gibi. Mesela uykuya daldın, saat çalıyor seni hatırlatmak için. Ama sen bu saati aldırış etmiyorsun, kapatıyorsun. Bir daha duyayım, döneyim bakalım. Bir kurs daha yapayım uyku. Ve ne oluyor? Gene uykuya dalıyorsun. 1-2 saat sonra birden uyanıyorsun. Aklını karıştırıyorsun. Vardı bir mesele. Ne için? Birdenbire aklına geliyor. Eyvah. Saat 5'te arkadaşımla nikahında olmam gerek. Çünkü ben şahidim. Beni seçti nikahta şahit olayım. İşte 20 dakika kaldı. Panika büyük. Ne yapıyorsun? Yani hiç böyle oyalanmadan başlıyorsun hazır olmaya. Taranmaya, giyinmeye ve yetişiyorsun değil mi? Taksi tutuyorsun, şoföre söz veriyorsun, gaza bas, 2 kat vereceğim sana. Yeter ki bu datayı, bu termini yani kaçırmayın. Bu görevi yerine getireyim. Ve İsa Sardis Kilisesi'ne öyle konuşuyor. Uyan. Unuttun asıl işini. İsa öyle bir hatırlatmak yapıyor. Yerine getir, ona baktık ve tövbe et diyor. 5. olarak tövbe et. 5. akıl tövbe et. Sen Sardis'teki topluluğu düşün. Tövbe etmek bunlar için ne demek oluyor? Uykuda olanlar, komada olanlar, ölü olanlar nasıl tövbe etsinler ki? Tövbe en başta ağlamak demek değil. Tövbe en başta fikir değişmesi demektir. Başka bir fikire sahip ol. Müze kilisesinde Hristiyanlar kendilerini çok rahat hissediyorlar. Yani onların keyfini bozamazsın. Çok rahat hissediyorlar. Her hafta aynı ritüaldan geçmek İnsana huzur veriyor, sakinlik veriyor. Geliyorsun biliyorsun şimdi bu kardeş böyle söyleyecek, bu böyle laf yapacak. Tamam ve ondan sonra kalkacağız, dua edeceğiz, böyle ilahi söyleyeceğiz. Her şeyin ritüalı var. Ve bu ritüaldan geçmek insana huzur veriyor. Yaptım görevimi. Allah'la iyiyim. Ve bu durumda tövbe etmek ne demek? Kendini başka gözlerden gör. Kendini başka gözlerden gör. Sana şimdiye kadar iyi ve hoş gelen şeyler artık seni rahatsız etsin. Bu ritüel seni rahatsız etsin. Ne zaman biz yaşadık Yunanistan'da 6 ay? Kaldık ufak bir kasabada. Küçük bir toplantının misafiriydik. Ve oradaki önder çok iyi bir kardeşti. Süper bir kardeşti gerçekten. Gerçekten uğraşıyordu müjdelemek konusunda. Gerçekten uğraşıyordu yeni kişileri kazanmak için. Ama toplantıdakiler o kadar müjdeleşmiş ki kenarı yok. 20 kişi mi ne kalmışlar? Hareket yok. Hepsi yaşlı. Ateş sönmüştü. Ondan sonra önder hep konuşuyordu. Yani yapalım bir şeyler. Broşür basalım, dağıtalım. En azından bu kadar. İnsanları çağıralım. Başka bir şey yapamazsak bunu yapabiliriz. Ama cemaat istemezdi. Para yok derdiler. Para yok bu broşür basmak için. Ondan sonra bir fikir geldi onlara. Toplantı yerini tadilat yapmak. Yani remont yapmak. Bence toplantı yeri güzeldi. Hani Türkiye'de öyle güzel bina yoktu. Hani iş bitirirdi onlara. Ama birden dediler hayır lazım remont yapalım. Yerde tahta paneller vardı. Bir eski tahta panel. Tabii haftada bir iki saat orada geçirdi. Hayır bunlar lazım sökelim. İşte artık yeni ploça yapalım marmordan. Mermer taşları koyalım. Ve büyük masrafla o mermer taşları aldılar koydular. Ne oldu? Müze daha güzel oldu. Acı bir şey. Çok acı bir şey. De böyle. İsa diyor ki tövbe et. Tövbe et bu demektir. Göresin kendini başka bir gözle. Ben burada rahat olacağım ama rahatsız olayım. Ben burada keyfimi ararken başkasının kurtuluşunu arayayım. Tövbe demek budur. En sonunda İsa bir uyarı veriyor. Eğer uyanmazsan. Senin üzerine bir hırsız gibi geleceğim. Ve ne vakit geleceğim de asla bilemezsin. Az önce Luka'dan okuduğumuz bu ayetler bunu zaten söylüyor. İkinci nöbette mi? Üçüncü nöbette bilmiyorsun. Bir hırsız gibi geleceğim. Yeni imanlıyken bu söz bana iyi gelmedi. İsa hırsız mı yapıyor kendini? Hırsız derken tabii sadece saat meselesine bakmak istiyor. Dişini kötü niyetli çalmak. İsa gelip kendi malını almaya. Ama gene bir hırsız gibi ansızdan. Söylemeyecek sana hangi data. Söylemeyecek hangi sene ya da hangi ay. Hayır. Her zaman bekle. Her zaman hazır ol. Eğer uyanmazsan senin üzerine bir hırsız gibi geleceğim ve ne vakit geleceğim de asla bilemezsin. Özellikle Sardis'te yaşayan bu imanlılar bu lafı çok iyi anlardılar. Neden? Çünkü Sardis'in tarihinde bu oldu. Bu gerçekleşti. Sardis'tekiler öyle tepe üzerinde büyük bir krepost, yani büyük bir kale yaptılar ve onu ele geçirmek neredeyse imkansız. Hiçbir ordu ne kadar da uğraşsa bunu ele geçiremez. Ama gene de tarihte iki defa ele geçirildi. İsa'dan 549 sene önce İran Kralı Kiros, belki duydunuz. O bir kuşatma yaptı. Sürdü, yenemediler. Ondan sonra ödül verdi. Hangi asker hani bir giriş noktasını bulursa ona büyük para vereceğim. Bir asker, Persli yani İranlı bir asker, dikkatli süzerek böyle bakardı acaba bu kasabada ne oluyor? Ve işte Sardisli askerleri dikkat etti. Ve baktı ki onlar nöbet tutarken bir Sardisli askerin kasketi düştü aşağı. Bu adam da usul usul uzaklaştı ve gizli bir kapı açtı ve o adam tepeden aşağı indi ve böylelikle kasketini yeniden aldı. Aha demek burada gizli bir kapı var. Tamam mı? Ondan sonra geceleyin kasabanın bir tarafına böyle uç bir savaş başladılar ama arka kapıdan girdiler. Çünkü orada nöbet tutan yoktu. Nöbet tutması gereken askerler uykudaydı. Uykuda kaldıkları için kasabalarını kaybetti. Sanki diyeceksin bu kadar büyük bir rezillik, bu kadar büyük bir gaftan sonra bir ders almışlar. Ama 250 sene sonra aynı olay bir daha oldu. Silifke İmparatorluğu'nun askerleri gelince aynı olay bir daha oldu. Gene uyudular. Gene işte bu gizli kapıdan girenler oldu ve ele geçirdiler kasabayı. O kadar akılsızlık olur mu dersen? Bir kişi iki defa aynı hata yapar mı dersen? Yapar. Kiliseler de yapıyor. Ve İsa bu lafı kullanınca hırsız gibi geleceğim. Oo. Sadistler hemen akıllandılar. İki defa bu büyük hatayı yaptık bir daha yapmayalım. Süleyman'ın meseleleri 6-10. Şöyle diyor. Biraz kestireyim. Biraz uyuklayayım. Ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan... Yokluk bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine. Bu karalık basıyor sana. Neden? Çünkü sen tembelliğe verdin kendini. Mülüslüğe verdin kendini. Birdenbire bütün paralar gitti. Hoppa. Bir haydut gibi. İsa'nın geldiği gibi. Ve İsa diyor ki ben bu haydutum. Ben bu hırsızım. Geleceğim senin üzerine hiç beklemediğin an. Tabii ki bunları konuşuyoruz ruhsal konularda. Topluluk her zaman dikkat etmeli. Rahatlık ölüm getirebilir. Son olarak İsa diyor ama sen de hani Sardis kasabasında var kimi kişiler onlar rubalarını lekelemediler. Onlar benimle birlikte beyaz rubalarla yürüyecekler çünkü bana layıktırlar. Küçük bir grup kaldı. Belki 5%. Onlar diyor rubalarını lekelemediler. Rubalarını lekelemek ne demek oluyor? Günah tabii. Günah demektir. Beyaz gelinlik. Herkes uyanıyor. Gelinlik dediğim zaman herkes dikkat ediyor. Beyaz bir gelinlik. 2000, 3000 dolarlık bir gelinlik düşün. Ve ne yapıyorsun? Bakıyorsun en ufak bir leke olmasın değil mi? Ama salça dökmüşsün ya da başka bir leke olmuş. Bakıyorsun sadece bir santimetre ya bir şey değil. Öyle mi diyeceksin? Yoksa gelin kuduracak mı? Bunu giyemem. İşte beyaz robalar İsa bunu kastediyor. Müze toplulukları ruhça ölü oldukları için günaha göz yumuyorlar. Ruhça ölü olan kiliseler günah konusunda hassaslığını kaybetmişler. Onlar artık boşver yapsın. Ne yapalım hepimiz insanız. Allah bağışlar böyle. Ama İsa diyor hayır. Kimin rubası beyaz? Onlar kendi rubalarını lekelemediler. Onlar benimle birlikte beyaz rubalardan yürüyecekler. Birinci görev sen lazım kendi gelinliğini temiz tutasın. Hayatını günahtan uzak tutasın. Her türlü. Elen yapılan, sözden yapılan, beyinden yapılan. Her çeşit. Ve İsa son olarak yenenlere bir söz veriyor. Kim yenerse ona bir ödül verecek. 3-5. Kim yenerse beyaz rubalar giyecek. Onun adını asla yaşam kitabından silmeyeceğim. Onun adını babamın önünde ve onun meleklerin önünde açık açık anacağım. Bak ne diyor? Sen beyaz rubalarını koru ve ben de vereceğim. İkisi. Asıl doğruluk bizde yok. Asıl doğruluk o bizi veriyor. O gelinliği bizi sağlayan İsa'dır. Ama aynı zamanda aldıktan sonra biz onu korumalıyız. Beyaz rubalar vereceğim. Yahudilerin belki duydunuz büyük bir mahkemesi vardı. Yani meclis diyelim hani bir parlamento gibi. Sanhedrin adında. Ondan sonra onlar karar verirdi. Kahin kim olabilir? Kahinlik görevi için başvuranları gözden geçirirdiler. Denediler. Ve adam şimdi istiyorum kahin olma. Tamam mı? Adamın dikkatlerini böyle süzerdiler. Önce o kişilerin soy kitabına bakla. Gerçekten Levi cinsinde misin? Gerçekten Harun'un soyundan mısın? Eğer ondan geçtiyse baktılar bedenlerinde herhangi bir kusur olmasın. Çünkü Musa'nın kanununda yazıyor. Kahin olacak kişi bedeninde hiçbir eksiklik gibi hiçbir kusur olmasın. Kişide bir kusur ya da eksiklik bulunursa o kişiye kara rubalar giydirdiler. Eğer bulunmazsa beyaz rubalar giydirdiler. Ve İsa derken ben sana beyaz ruba giydireceğim bu anlama geliyor. Demek İsa imanlıya söz veriyor. Kim yeryüzünde rubalarını temiz tutarsa ona sonsuzlukta fırsat vereceğim Rab'be hizmet etme, tapınmaya, sonsuzluğa kadar. Ve ikinci bir söz diyor yaşam kitabından silmeyeceğim. Yaşam kitabından silmeyeceğim. Bunu istiyoruz. Yaşam kitabı ne demek oluyor? Kitap burada bir liste. Bispisak. Bispisak sanki. Yaşayanların listesi. Yaşayanların adları. Kompüter. Bugün biz bunun için kompüter koyuyoruz. Yani. Ama söz, düşünce aynı. Evet. Ne zaman İsrail halkı çölde gezerken altın dana yaptılar. Ve Musa yani onları yakalıyor. Ve Musa çıkıyor Rab'in önüne. Ve diyor ki çıkış 32 ayet 32 ve 33 Musa şöyle diyor çok yazık bu halk korkunç bir günah işledi. Kendilerine altın put yaptılar. Lütfen günahlarını bağışla yoksa yazdığın kitaptan adımı sil. Musa diyor benim adımı yaşam kitabından sil. Ben razıyım halkım kurtulsun. Rab cevap veriyor. 33 kim bana karşı günah işlediyse onun adını sileceğim. Değişmek yok. Ben senin yerine geçemem, sen benim yerime geçemezsin. Demek bu da Rab garanti veriyor. Sardis Kilisesi'nde garanti veriyor. Sen adını silmeyeceğim. Ne demek bu? Tövbe eden ve hayatını değiştiren imanlıyı yeniden kabul edecektir. Sardis kadar ölü, Sardis kadar senelerce, belki 20 sene, 30 sene komada olan bir kiliseye Rab kuraj veriyor. Bu kadar büyük bir saygısızlık yaptın bana ve gene de seni silmeyeceğim. Hazırım seni yeniden kabul etmeye. Yeter ki tövbe et. Ve adını anacağım diyor. Adını anacağım. Mata 10 ayet 32. Her kim insanların önünde benim adımı anarsa ben de gökte olan babamın önünde onun adını anacağım. Bak yeryüzünde İsa'nın adını anıyor musun? Lisa'da bu dört duvarda. Lisa'da İra'yı söylerken dışarıda da, evde de, iş yerinde, okulda. Her kim insanların önünde benim adımı anarsa ben de gökteki babamın önünde onu adını anacağım. Ama tersi de doğru. Kim beni inkar ederse ben de onun adını tanımayacağım. Müze toplulukları susuyorlar. Komadaki topluluklar ağzını açmıyorlar. İsa'nın adından utanıyorlar dışarıda. İsa'nın adını anmıyorlar. Ağızlarını artık açmıyorlar. Susmakla İsa'yı inkar ediyorsun. Susmakla. Ama yeniden kuraj bulduk mu İsa'nın adını yaymaya canlanıyoruz. Ve İsa bize ödül verecek diyor. Sanki bütün gökteki devlet adamları, melekler, onların önünde bize madalya verecek. Madalya verecek. Her bir devlet iyi hizmet eden insanlara, vatandaşlara madalya veriyor. Prezident geliyor, büyük bir seremoniyanın içinde vatandaşa bir madalya veriyor. Bu kadar sene bizim devletimize hizmet et. Hayat boyunca hizmet ettiler mi onları onurlandırıyor. Ama bu madalya kime veriliyor? Hizmet edenlere. Hizmet edenlere. Kim bütün hayat sadece kendini beslediyse, kim bütün hayat egoistlik yaptıysa, sadece kendi keyfine baktıysa onlara madalya var mı? Diz çöküp başkalarına hizmet edeceksin. Gerek bir ofisyer olarak, asker olarak, gerek bir hemşire olarak, gerek işte bir profesör olarak halkına fayda getiren insanlara madalya veriliyor. Ve İsa aynısını diyor. Ben senin adını anacağım. Babamın önünde, meleklerin önünde de. Demek ki eğer hizmet yaptıysan bu hayatta o zaman. Bu kalıyor bir imanlıya. Sonsuzlukta kalan sadece bu. Değil ne kadar mal ve para biriktirdin. O başkasına olacak. Sana yazılmayacak. Ama ne kadar hizmet ettin, o yazılacak sana. Ve son olarak her bir mektubun son ayeti aynı. 3-6 şöyle diyor. Kimin kulağı varsa seslesin, ruh topluluklara ne diyor? Niye biz bunu okuyoruz? Sardis topluluğu ağzında seslesin. Ama bu söz, bu ayet bizi uyandırıyor. Biz de aynı lazım işitelim. Kutsal ruh canlıdır. Kutsal ruh konuşuyor. Lisa da Yuhanna'nın zamanında bugün aynı sözlerle bizi konuşuyor. Biz de olmayalım müze kilisesi. Biz de olmayalım Sardis gibi kalıplaşmış, seremoniyalaşmış bir topluluk. Çok büyük bir korkunçluk. Çünkü Rab diyor ki bunun sonunda ölüm var. Ruhsal ölüm var. Ölü bir kilise olmak var. Ama Rab her zaman gördüğümüz gibi kuraj vermek istiyor. Tövbe et. Ben bekliyorum. Harekete geçesin. Rab sizinle olsun.